İslam'ın kışı ve beklenen baharı. Afganistan. Afganistan, tarih boyunca birçok imparatorluğun geçiş ve fetih güzergahında bulunmuş, savaşlar ve işgallerle yüzyıllardır karışıklık içerisinde bulunan bir ülkedir. Başkenti Kabil'dir. Nüfusuysa 29.082.000'dir. Ülkenin tarih sahnesine çıkışı M.Ö. 500'lü yıllara rastlar. İlk defa dönemin Pers İmparatorluğu tarafından işgal edilen ülke, Büyük İskender'in meşhur Doğu Seferi'nin ardından İskender İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir. İskender İmparatorluğu dağıldıktan sonra uzun bir süre çeşitli devletler arasında savaşlara sahne olan Afganistan, milattan sonra 50'nin ardından Türk asıllı İskitlerin sınırları içerisine dahil oldu. Sırasıyla birçok Türk devletinin hakimiyetine giren bölge 750 yılında İslamiyetle şereflendi. İslam medeniyetinin yerleşmesinden sonra Afganistan siyasi arenasında Gazneniler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harzemşahlar gibi büyük Türk İslam devletleri etkin olmuşlardır. Ardından Moğol istilası başlamış, bölgedeki Moğol hakimiyeti 16. yüzyıla kadar sürmüştür. Moğolların ardındansa Müslüman olmuş varisleri sayabileceğimiz Babürlüler, Afganistan ülkesini yönetmişlerdir. İslam coğrafyasının çoğunluğu gibi Afganistan'ın da sömürgeci dünya devleriyle tanışma vakti 1800'lü yıllara rastlar. Kuzey Hindistan ile Afganistan arasında Peşaver sorunu nedeniyle iki ülke arasında hakem olan İngilizler bölgeye yavaşça yerleşmeye başlar. 1839 yılında ise Afganistan-İngiliz Savaşı patlak verir. Afganistan'ın hakimi olan Dost Muhammed'in mücadelesi sonucunda İngilizlere rağmen ülkede birlik tekrar sağlanmışsa da 1868 yılında bu sefer de Çarlık Rusyası'nın işgaliyle tekrar savaş çanları çalmaya başlamıştır. Yaklaşık 30 yıl sonra 2. Afgan-İngiliz Savaşı'nın ardındansa ülke tamamen harap olmuş ve içerideki birlik bir daha kurulmayacak ölçüde sarsılmıştır. ...1919 yılında 3. Afgan-İngiliz Savaşı'nın ardından Afganistan bağımsızlığını ilan etti. Emanullah Han 1926 yılında krallığını ilan ederek ülkeyi bir kraliyet rejimiyle yönetmeye başladı. Başlattığı reformlar halk tarafından tepkiyle karşılanınca 1929 yılında ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Emanullah Han'ın halefi Zahir Şah kraliyet yönetimini nispeten yumuşatarak ülkeyi monarşik bir sisteme geçirdi. Ülke o kadar çok sık yönetim değiştiriyordu ki böyle bir ortamda siyasi birliği sağlamanın neredeyse imkanı yoktu. ...1953 yılında düzenlenen askeri bir darbeyle General Muhammed Davut başbakan oldu. Bu dönem Afganistan'ın Sovyetler Birliği ile ilk yardım anlaşmalarının imzalandığı dönemdir. 10 yıl sonra Muhammed Davut da istifaya zorlanarak yönetimden ayrıldı ve anayasal monarşiye geçildi. General Davut 10 yıl sonra 1973'te bir askeri darbe daha yaptı ve yönetimi tekrar eline aldı. 1978 yılına kadar yönetimde kalan Davut, aynı yıl sol görüşlü Demokratik Halk Partisi tarafından devrilerek öldürüldü. Ancak darbeyi yapan kanatlar birbirleriyle çatışmaya başladı ve ülke genelinde büyük bir kaos ortamı oluştu. 1979 yılına kadar süren iç savaşta Afgan ordusu dağılma noktasına geldi. Kırsal kesimdeki ayaklanmalar bastırılamadı. 1980 yılında darbe yönetimindeki sol gruplar arasındaki çatışmayı kazanan Emin, devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Ancak Emin'in başkanlığı Sovyetler Birliği'ni rahatsız etmişti. Böylece yakın tarihin en önemli olaylarından birisi olan Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali başladı. Emin'in en önemli rakibi sosyalist kanadın liderlerinden Bebrek Kemal, aynı yıl Sovyet askerlerinin desteğiyle iktidara getirildi. Sovyet işgali dönemi, Afganistan'ın büyük acılar yaşadığı bir dönem oldu. Sovyetlerin kontrolündeki hükümet, ilk iş olarak dindarları baskı altına almaya başladı. Kur'an, halka açık meydanlarda yakıldı. İmamlar tutuklandı ve öldürüldü. Şii nüfus içinde etkili bir dini grup olan Müceddediler aşiretinden bir gecede 6 Ocak 1979'da aynı soydan gelen 130 erkek katledildi. Her din, her mezhep için dini ibadet yasaklanmıştı. Ardından toplu katliamlar yaşanmaya başlandı. Katliamların en bilinenlerinden biri 1979 Mart'ında Kerala köyünde gerçekleşti. 1700 yetişkin ve çocuk, köydeki erkek nüfusun tamamı meydana toplandı ve yakından nişan alınarak otomatik silahlarla tarandı. Pole Çarkı cezaevi toplama kampına dönüştürüldü. Yazar Michael Berry, La Resistance Afgan, Afgan Direnişi isimli kitabında bu cezaevi müdürünün diğer acımasız uygulamalarını şöyle anlatmaktadır. İşkence en geçerli yöntemdi. Cezaevinin en büyük cezası diri diri lağım çukuruna atılmaktı. Bir gecede onlarca mahkum yüzlerce nedenle idam edilirdi. Cesetler ve can çekişen bedenler buldozerler yardımıyla üst üste gömülürdü. Stalin'in cezalı halklar için uyguladığı yöntem yeniden kullanılmaya başlandı. 15 Ağustos 1979'da Hezarelerden 300 kişi direnişe destek verdikleri gerekçesiyle tutuklandı. 150'si buldozerler yardımıyla diri diri gömüldü. Öteki 150'si benzine bulanarak canlı canlı yakıldı. 1979 Eylül'ünde cezaevi yönetimi 12 bin mahkumun öldürüldüğünü kabul etti. Pole Çarkı cezaevinin müdürü duymak isteyenlere şöyle diyordu. Yalnızca 1 milyon Afganlıyı sağ bırakacağız. Sosyalizmi kurmak için bu kadar adam yeter. Bir yandan da Sovyet işgaline karşı ABD destekli mücahitlerin direnişi başladı. Kızıl Ordu tam 10 yıl işgalci bir güç olarak ülkede kaldı. Mücahit grupların Kızıl Ordu'ya karşı başlattığı direnişi ise en zalim ve acımasız yöntemlerle bastırmaya çalıştı. Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerine almalarını sağlamak için oyuncak şeklinde mayınlar yapılıyor. Yakalanan mücahitlere korkunç işkenceler uygulanıyor. Sivil halk tereddütsüz bombalanıyordu. Tek tek kişi takip etmek yerine köyleri bombalayarak toplu katliamları tercih ediyorlardı. Rus yönetiminin vahşetlerinden biri de Laman katliamıdır. Kabil'in kuzeydoğusundaki bu güzel kentin tüm köyleri haritadan silindi. Nüfusun hemen hemen tamamı öldürüldü. Sadece Karga bölgesinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 1500 kişi öldürüldü. Tüm bu şiddetin ardından 1989 yılında Sovyetler Afganistan'da yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. 1996 yılına kadar süren iç karışıklık, Taliban'ın ülke yönetimine hakim olmasıyla nispeten sona erdi. Ancak 2001 yılının 11 Eylül'ünde ABD'ye yönelik terör saldırılarının ardından Afganistan ve Taliban yönetiminin desteğiyle ülkede eğitim yapan El-Kaide, ABD'nin hedef tahtasına oturtuldu. Aynı yılın Ekim ayında Afganistan, ABD tarafından işgal edildi. Kısa bir süre içinde Taliban'a muhalif olanların da destekleriyle başkent Kabil düştü. Taliban yıllar sürecek bir gerilla savaşına başladı. ABD'nin ve diğer bileşenlerin desteğini alan Hamid Karzai birkaç yıl içerisinde Afganistan Devlet Başkanı oldu. Ülkedeki iç karışıklıklar ve katliamlar 2001 yılından bugüne değin dozunu düşürmeden devam etmektedir. Afganistan'da Amerikan işgalinin sadece ilk 4 ayında 20 bin sivilin hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bu sayı sonraki yıllarda Taliban'ın da sivil halka uyguladığı şiddetle birlikte arttı. Halen insansız hava araçlarının bombardımanlarında siviller ölüyor. Milyonlarca Afgan mülteci kamplarında açlık sınırının altında, son derece zor koşullarda hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu tarafından hazırlanan rapora göre sadece 2009 yılında sivil kayıplar yaklaşık 2500 iken 2010-2011 yılında ise 3000'i geçti. Raporda 2010 yılına göre 2011 yılında %8 oranında artan ölümlerin %77'sine Taliban militanlarının sebep olduğu, saldırılarda patlayıcıların daha fazla kullanıldığı ve intihar saldırılarının daha ölümcül olduğu ifade ediliyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! İslam coğrafyasında 18. yüzyıldan bu yana devam eden baskılar, zulümler ve katliamlar birliğin olmamasının nelere sebep olduğunu gözler önüne seriyor. Çoğu zaman Müslüman ülkeler birbirleriyle kavga etmekten, hatta savaşmaktan birliklerini sağlamaya ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar kardeştir uyarısını dikkate almaya vakit bulamıyorlar. Oysa hem Kur'an-ı Kerim hem de Efendimiz İslam'ın nurunun ulaştığı her yerde İslam birliğinin kurulmasını ve Müslüman olsun olmasın tüm insanların barış, sevgi ortamı içerisinde yaşamalarını emretmektedirler. Ayrılığın, fitneciliğin ve zulmün her türlüsünü de yasaklamaktadırlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlar tek bir ümmetten başka değildi. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer Rabbinden geçmiş, verilmiş bir söz olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş olurdu. İslam Birliği, Kur'an-ı Kerim'in tüm insanlığı men ettiği fitne ortamının ve ayrılıkların en büyük panzehiridir. Zulümler ve baskılar altında acı çeken her Müslüman, gayrimüslim, tüm insanlık, İslam Birliği'nin en kısa zamanda tesis edilmesi için çaba göstermelidirler. Bu, Allah'ın emri ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatidir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Resulullah buyurdular ki, "Musafaha edin, el sıkışın ki kalplerdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin." İslam coğrafyalarının kurtuluşu Mehdiyet, yani İslam Birliği ile olacaktır. Kur'an ahlakiyle nurlanmış tüm Müslümanlar huzuru ve barışı İslam Birliği bayrağının altında bulacaklardır.